Ayrım 9, sayfa 58. 10. bölüm törenler. A geçiş törenleri, A doğum töreni, B ad verme töreni, C sünnet töreni, Ç askere gönderme karşılama töreni, D hacı gönderme karşılama töreni, E evlenme düğün töreni, F ölü gömme ve yas töreni. B kutlama törenleri. A. Dini bayramlar. B. Milli bayramlar. C. Sayılı günler. C. Bereket törenleri. A. Adak kurban saçı. B. Yağmur duası. C. Koç katımı. Ç. Hıdrelles. D. Kır gezintileri. E. Yayla şenlikleri. 11. bölüm hekimlik. A. Hekimler, hastalıklar ve ilaçlar. A. Hekimlik ve hekimler. B. Hastalıklar ve tedavi usulleri. C. İlaçlar ve tarifleri. B. Ocaklar. A. Karıncalık ve kumru ocağı. B. Dağlama ve alazlama ocağı. C. Uçuk ocağı. Ç. Sarılık ocağı. D. Afsun, ahsun, efsun ocağı. E. Sehil, sihir, büyü, tılsım ocağı. F. Nazar değmesi ve kurşun dökme ocağı. 1. Nazar değmesi ve türleri. 1A. Göz değmesi. 1B. Söz, dil değmesi. 1C. Nefes dokunması. 2. Nazardan korunma yolları. 2A. Nazar kudreti olanlardan uzak durmak. 2B. Nazarlık taşımak. 2C. Tütsülemek. 2D. Üzerlik taşımak. 2E. Muska, hamail taşımak. 3. Tedavi yolları. 3A. Tütsüleme. 3B. Kurşun dökme. G. Sıtma ocağı. H. Dalak ocağı. I. İnme, felç, yel ocağı. C. Ziyaretler. A. Yatır ve türbeler. B. Belirli ziyaret yerleri. Ç. Uğurlu, uğursuz durumlar. A. Uğurlu sayılma. B. Uğursuzluklar ve korunma. 12. bölüm danslar. A. Ezgili danslar. B. Ezgili türkülü danslar. C. Dansların kompozisyon düzeni ve figürlerle geçişlerin tanımı. Ç. Dansların çıkış kaynakları. D. Dansların topluluktaki yeri ve rolü. E. Dansların yörece tanımı, sınıflanması ve anlamları. F. Dansların yapılması. 13. bölüm müzik. A. Müzik türlerini belirleyen terimler. B. Müzik türleri ve özellikleri. C. Türküler ve ayaklar. Ç. Sallanma, yallı, kırık hava, misket, boğaz, zeybek vesaire. D. Uzun hava, maya, bozlak, sürmeli, deme vesaire. E. Müzik aletleri ve her birinin özellikleri. F. Aletlerin yapımı, ustaları ve malzemeleri. 14. bölüm eğlenceler. A. Büyüklere mahsus oyunlar ve eğlenceler. A. Avlanma türleri. B. Yarışmalar. Cirit, güreş, bilek güreşi, nişancılık vesaire. C. Hayvan dövüşleri. Ç. Çeşitli mevsimlik oyunlar. B. Çocuk oyunları ve eğlenceleri. 15. bölüm sözlü edebiyat. A. Konuşmalık türler. A. Ağız özellikleri. B. Lakaplar. C. Atasözleri ve deyimler. Ç. Bilmeceler. D. Tekerlemeler ve şaşırtmacalar. E. Alkış ve kargışlar. B. Söylemelik türler. A. Mani. B. Türkü. C. Destan. Ç. Ağıt. D. Deme ve çeşitleri. C. Anlatmalık türler. E. Efsane, menkıbe. B. Masal ve çeşitleri. C. Hikayeler. Ç. Destanlar. D. Memoratlar. Ç. Oynamalık türler. A. İnançların kaynaklık ettiği oyunlar. B. Mevsimlik hareketlerin kaynaklık ettiği oyunlar. C. Başka etkenlere dayalı oyunlar. Ç. Oyunların tespit edilen metinleri ve sahnelerin tasviri, hareketler dahil. D. Oyun çıkarma hazırlığı. E. Oyunda kullanılan kıyafet ve aksesuarlar. F. Oyun yerleri ve oyun çıkarma zamanları. G. Oyun repertuarı. D. Konuşmacılar, söyleyiciler, anlatıcılar, oynayıcılar. A. Yerleştirilmeleri, repertuar edinmeleri. B. Yaratıcılıkları ve bunu kanıtlamaları. C. Yaratıcıların biyografik özellikleri ve repertuarları. Söz sonu, ekler, bibliografya, sözlük, özgeçmiş. Yapılacak alan araştırması sonunda derlenecek materyaller bu çalışma planına göre tasnif edilip yazılırken bu şemada yer almayan herhangi bir folklor unsuruna rastlanılması durumunda ilgili olduğu üst başlıkların altında bir alt başlık olarak açılmak suretiyle çalışmaya yerleştirilir. Aynı şekilde yapılan alan araştırmasında burada yer alan şıklardan bazılarına ait materyal bulunmaması durumunda söz konusu şık veya şıklar çalışma planından çıkarılır. İkinci bölüm. Halk bilimi alan araştırması yöntemleri. A. Halk biliminde alan araştırması kavramı ve önemi. Alan, saha araştırması, metot ve tekniklerine dair özet bilgileri aktarmazdan önce, alan araştırmasını tanımlamamızda yarar vardır. Tespit edilen araştırma konusuyla ilgili halk kültürü unsurları hakkında bilgi almak için, söz konusu unsurların yaşadığı topluluğa gidilerek çalışmalarda bulunulmasına alan araştırması denir. Alan araştırması neredeyse bütün halk bilimciler için, adeta onları bir statüden bir başka statüye geçiren bir geçiş töreni gibidir ve bu süreç bir yanda korkular ve hülyalar içinde başlarken, diğer yanda başarılı ya da başarısız sonuçlarla halk bilimi alan araştırmasına talip olan kişi, her zaman kendisi ve sahası hakkında pek çok şey öğrenmiş olarak sona erer. Ancak gerçek anlamda faydalı veya başarılı bir alan araştırması, araştırmacının bir şeyler öğrendiği ve bilimsel bir araştırmada kullanılabilecek bilginin derlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi demektir. Başarısız ve faydasız bir alan araştırmasının tek faydası neden başarısız olunduğunun iyice düşünülerek yapılan yanlışların tespiti ve ikinci bir denemede de aynı yanlışların yapılmamasıdır. Bir başka ifadeyle alan araştırması araştırılan konuyla ve amaçla ilgili olarak bilgi edinmeye uygun insanların bulunması ve onlar tarafından kabul edilebilir bir rolle aralarına katılınması ve davranışlarının gözlemlenmesi ve bunların halk bilimin kullanabileceği şekilde ve gözlenen insanlara hiçbir şekilde zararlı olunmadan rapor edilmesi veya araştırılan konuyla ilgili olarak bilgisine müracaat edilen kaynak kişilerle yapılan görüşmeler yoluyla derlenen bilginin bilimsel çalışmalarda kullanılmaya hazır hale getirilmesidir. Dipnot, halk bilimi alan araştırmasının insani ve etik boyutuyla ilgili daha fazla bilgi için bakınız Jackson 1987. Bu bağlamda açıkça görülüyor ki kaynak kişi terimi halk bilimi çalışmalarında bilgisine müracaat ettiğimiz kişidir. Ancak soyut bir kaynak kişi teriminin kullanılışının halk bilimi öğrencisinde oluşturacağı yanlış kategorizasyondan daimi surette kaçınmak gerekir. Onlar bir madde veya materyal değil, alan araştırmacısı kadar gerçek ve yaşayan insanlardır. Dahası onların bilgisine, görgüsüne müracaat eden halk bilimciler, onlardan şu veya bu şekilde yukarılarda olan insanlar değildir. Her halükarda bu eşitler arasında karşılıklı bir görüşme ve bilgilenme sürecidir ve bunun sonucu olarak derleme esnasında ve sonrasında halk bilimci bu insani boyutu hiçbir zaman göz ardı etmemelidir. R.A. George'un 1980 dediği gibi, alan araştırması ilk şartı insanı çalışan diğer insanları, alan araştırmacısını ve neyi gözlemlemeden, nasıl kayıt etmeden, yöntem ve elde edileni sunmanın ötesinde şeyleri de gerekli kılar. Alan araştırmacısı diğer insanlara varlığını ve aralarında bulunuş nedenini açıklayıp onların güvenini kazanmak ve onlar tarafından kabul edilebilir bir ilişki kurmanın yolunu bulmak zorundadır. Alan araştırması planlama, derleme ve ayrı gibi gözükse de aslında sürecin pek de ayrılamayan bir parçası olan değerlendirme olmak üzere üç temel safhadan oluşur. Planlama. Alan araştırmacısının ne yapmak istediğini ve bunun için yapmak istediğini ve gerçekleştirmek istediği için hangi kaynaklara ihtiyaç duyduğunu, bunları nasıl elde edebileceğini ve aynı konuda daha önce hangi araştırmaların yapılmış olduğunu dikkate almasıdır. İkinci kısmı oluşturan derlemede, kullanılan bilgi, derleme yöntemleri, gözlem, müşahede yoluyla derleme metotları ve görüşme, mülakat yoluyla derleme metotları olarak iki ana gruba ayrılırlar. Aşağıda bağımsız başlıklar altında ele alacağımız bu yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi vermeden önce, derleme faaliyetini yapacak kişilerin kişilikleriyle ilgili bir noktayı, derleme sürecinin adeta olmazsa olmazlarından birisi olarak vurgulamamız yararlı olacaktır. Halk bilimi çalışmalarının özellikle de derleme metotları konusunda dünya çapında tanınan bir isim olan Kenneth C. Goldstein, teknik ve teorik bilgilerle donanmanın tek başına başarılı bir derlemeci olmaya yetmeyeceği konusundaki görüşlerini şu ifadelerle 1964-1977 açıklar. Yöntem, başarılı derleme yapmanın şartlarından yalnız biridir. Yöntemden daha önemli olan derleyici olacak kimsedir. Onun bu işe meyli, merakı yoksa huyu ve şahsiyeti derleyici olmaya uygun değilse, sadece teknik ve yöntem bilgisiyle başarılı derlemeler yapamaz. Dipnot. Yukarıda da işaret edildiği gibi, kendisi de performans teorinin gelişmesine katkıda bulunan, son derece önemli bir halk bilimci olan Kenneth Goldstein'in 1964 yılında hazırladığı ve Türkçe'ye 1977 yılında çevrilen çalışması, halk bilimi araştırmalarında eskimiş olan birkaç cephesinin ötesinde birçok bakımdan klasik kabul edilen bir çalışmadır. Biz bu bölümde Goldstein'in söz konusu çalışmasındaki ana fikirleri hülasa ederek bunlara son 25 yılda ortaya çıkan belli başlı gelişmeleri ve kendi alan araştırması tecrübelerimizi eklemekle iktifa ediyoruz. Demek ki metot ve teori bilgisinin yanı sıra derlemeci olacak kişilerde bulunması gereken kişisel özelliklere de ihtiyaç vardır. Söz konusu kişisel özellikler şöylece sıralanabilir. 1. Derlemecinin ön yargılarla hareket edecek bir kişiliği bulunmamalıdır. 2. Derlemeci dikkatli ve duygularını işinden ayırarak tarafsız olarak gözlem yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. 3. Derlemeci her türlü sosyal kesimden insanların psikolojisini kavrayarak konuşturabilme, söyletebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 4. Derlemeci ya halk içine karışmaktan zevk alan, halkı seven bir kişiliğe sahip olmalı ya da bu eksikliğini örtebilecek kadar rol yapma yeteneğini geliştirebilmelidir. Bir bilim dalının malzemesi onun esasını teşkil eder. Malzeme olmadan bilimsel çalışma yapılamaz. Tarihçinin malzemesi tarih belgeleri, edebiyat araştırıcısının malzemesi edebi eserler, halk bilimcinin malzemesi ise halk kültürü veya folklor adı verilen malzemedir. Bu nedenle halk kültürü alanında yapılacak bir çalışma öncelikle alan araştırması yapılarak malzeme derlenmesiyle başlayacaktır. Böylece derlenmiş ve arşivlenmiş olan malzemenin muhtelif kuramsal bakış açılarıyla değerlendirilmesi halk kültürü araştırmasının ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle alan araştırması, analitik bir modele göre folklor olaylarını ve nesnelerini tahlil etmek değildir. Alan araştırması kendine has kurallar ve yöntemler içinde analitik bir tahlile tabi tutulacak materyalin elde edilmesidir. Bu şekilde bir alan araştırması sonucu derlenmiş bir folklor malzemesi, daha sonraki bölümlerde göreceğimiz analitik modellerden herhangi biriyle veya birkaçıyla analiz edilebilir veya değerlendirilebilir. Kısaca halk bilimi çalışması birbiriyle ilişkili iki ana kısımdan oluşur. Bunlardan birincisi sözlü ve yazılı, görüntülü, maddi, kültürel, hareket ve sese dayalı unsurları içeren anlamda, kaynaklardan, materyalin kaydedilip, derlenip toplanmasıdır. İkincisi ise bu materyalin tamamı veya bir kısmının genel geçerliliği olan veya olduğu düşünülen model ve kavramlar doğrultusunda çözümlenip, yorumlanması, yani bilimsel olarak değerlendirilmesidir. Bu bölümde Kenneth Goldstein'in 1964-1977 doktora tezi olarak hazırladığı ve halk bilimi çalışmalarında standart bir kullanıma kavuşmuş olan Sahada Derleme Metotları adlı çalışmasından hareketle alan araştırması teknikleri ele alınacaktır. Dipnot, konuyu işleyiş planını takip edip çalışmasını hülasa ettiğimiz K. Goldstein'in 1964-1977 çalışmasından temel farklılığımız, onun ilmi araştırmanın kademeleri başlığı altında verdiği beşli dizgeden ilk dördü üzerinde yoğunlaşmasına karşılık, biz aradan geçen 25 yıl içinde halk bilimi çalışmalarında meydana gelen yeni kuramsal gelişmeleri göz önünde bulundurarak bir zorunluluk haline gelen hazırlanan yeni alan araştırma kılavuzlarında yer verilen 5. kademeyi de katmış olmamızdır. Karşılaştırma için bakınız Goldstein 1977-12. Daha sonraki bölümlerse derlenmiş olan folklor malzemesinin değerlendirilmesinde takip edilen kuramlar veya yorumlama tekniklerine ayrılmıştır. B. Derlemenin planlama ve hazırlık safhası. A. Araştırma konusunun tespiti, analizi ve derleme planlama. Her araştırma için her şeyden önce gereken araştırılacak olan konu veya çözülecek olan bir problemdir. Ve her ne kadar ele aldığımız konunun adı alan araştırması olsa da, sistemli bir alan çalışması genellikle kütüphanede veya arşivdeki bir masada başlar. MacDonald 1980. Konu seçimi için ilk müracaat edilecek yer kütüphane ve arşivlerdir. Alan araştırmasının da her bilimsel araştırmanın olduğu gibi ilk kademesi, derlenecek ve bu sayede açığa kavuşturulacak olan meselenin ortaya konuluşu veya çözülecek meselenin tespiti son derece önemlidir. Yapılacak olan araştırmasıyla çözülecek olan meselenin tespiti üzerinde yeterince durmayan amatör halk bilimcilerin çoğunlukla derledikleri malzeme ne kendilerinin ne de başkalarının işine yaramaz. Oysa kendisine disiplinine adamış, profesyonel olarak eğitilmiş, akademik bir halk bilimci, araştırmasının bütün kademelerini aynı ciddiyetle yürütmekle yükümlüdür. İlk basamak araştırılacak olan konunun tespiti ve tahlilidir. Tespit ettiğiniz araştırma konusunda bir ön araştırma yaparak araştırma konusunu birkaç sayfalık küçük bir rapor haline getirmelisiniz. Böylece araştırmanızla çözeceğiniz problemin ve sınırlarının belirlendiği, kısaca araştırmanın amacını statement of purpose açıkça ifade etmeli ve bu ucu açık bir hipotez cümlesine dönüştürülmelidir. Bu ortaya koyduklarınız sizin neden böyle bir konuyu seçtiğinizi ve bu araştırmayla neyi ortaya koymayı düşündüğünüzü makul, mantıklı, nesnel ve uygulanabilir olma ölçütleri içinde tanımlamış olmalıdır. Dipnot: nesnellik, objectivity, objektif, bilgi üretim sürecinde bireyin veya grubun tercih, ön kabul, ön yargı ve değer yargılarını doğrulamak veya yanlışlamak gibi bir amaç taşımayan, sadece var olanı tespit amacına yönelik bilgi elde etme tavrı. Bunu sistematik bir biçimde gerçekleştirmek için halk bilimsel bir araştırmanın takip etmesi gereken şu sıralama göz önünde bulundurulmalıdır. 1. Konu seçilmeli. 2. Konu hakkında ön araştırma yapılarak konu sınırlandırılmalı veya genişletilmeli. 3. araştırma konusuna dair bir ön rapor hazırlanmalı. 4. Bu rapor araştırmanın amacını açıkça ifade etmeli. 5. Bu rapor araştırmanın amacını bir veya birkaç cümleyle ifade edilen ve test edilmeye yönelik olarak ucu açık bir şekilde bir hipotez ve varsayım haline dönüştürülmüş şeklini içermelidir. Dipnot: Hipotez, hypothesis, bir bilimsel araştırmanın sonucu hakkında henüz ispatlanmamış fakat hem araştırmacının alanını somutlaştıran hem de eldeki olgu ve ilişkileri belli bir mantıksal kurguyla bir araya getirmeye yarayan öneri. Varsayım, assumption, bir faraziye, bir teorinin oluşturulması sırasında doğru oldukları varsayılan, teorinin üzerlerine oturtulduğu ve söz konusu teorinin geçerliliğinin onların doğru olmasına bağlı olduğu ifadeler. 2. Gerçekliği açıklamaya yönelik bir model kurarken ihtiyaç duyulan sınırlamalar ve basitleştirmelerin ifade edildiği önermeler. 3. Kuramsal sonuçlara gidilebilmesi için başlangıçta öyle oldukları kabul edilen öncüller. 6. Hipotezin denetleme maksatlı ön testinin nasıl yapılabileceği belirlenmelidir. 7. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için uygun olan yöntemler belirlenmelidir. 8. Çalışma safhaları ayrılmalıdır. 9. Çalışmayı gerçekleştirmek için bir taslak plan hazırlanmalıdır. Dipnot: Bu kısımdaki bilgiler Herndon 1983'ten hülasa edilmiştir. 10. Gerekli araç gereç ve aşağıda işaret edilecek diğer hazırlıkları tamamlayıp alan araştırması safhasına başlanmalıdır. 11. Alan araştırmasından elde ettiğiniz materyali geliştirilmiş veya geliştireceğiniz araştırma modellerine göre tahlil edip, yine mevcut veya geliştireceğiniz kuramsal çerçeve içinde ve neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşmalısınız. Dipnot: Nedensellik, causality, kozalite, neden-sonuç ilişkisi içinde olma, olaylar, süreçler yahut nesnelerin birbirini gerektiren, birisi olmadan diğeri de meydana gelmeyecek veya birisinin varlığı diğerinin de varlığını zorunlu olarak gerektirecek, karşılıklı ilişki içinde olduklarını ileri süren görüş. Buna göre her olay yahut sürecin bir sebebi olmak zorundadır. Bütün olay, olgu ve süreçler birbirlerine sebep-sonuç zinciriyle bağlıdırlar. Olan her şey geçmişte olup bitenlerin bir devamı niteliğindedir. 12. Ulaşılan sonuçlar yetersizse birinci şıktan başlayarak yeniden çalışılmalıdır. 13. Ulaştığınız sonuçları yeterli buluyorsanız, bilimsel etiğe uygun bir biçimde kaydedip planladığınız formda bilimsel eleştiriye açmak üzere duyurup yayınlayabilirsiniz.